Ayrım 24. İdamlıklar. Kerim Korcan. Sigaraya uzatan derdi de arkasından dayıyordu Yaver Bey'e. O da bir gururlanmıştı. Şaka şuka değil, tekbil gariplerin dertlerini almıştı ele. Onların fise bilullah avukatı olmuştu, yol göstereni olmuştu. Az bir şey değildi bu. Şöyle düşünülürse bunun manevi hazzı derindi. Yaydı önüne kağıtları Yaver Bey, efendime söyleyeyim. Bandı derin hokkasına, kara kara uzun uzun yazdı da yazdı. Karagöz gazetesine bir haber uçururken el altından kuş kanadında bir mektup da Köroğlu'na döşendi. Böylece yolsuzluklar su yüzüne çıkacaklardı yavaş yavaş. Gazetelerin beklediği havadis. Tabii böyle bir fırsatı kaçırmayacaklardı. Nereden bulacaklar böyle renkli haberleri? Hele Yaver Bey'in o renkli de anlatması yok mu? Ortalığı birbirine katar gider alimallah. Bir kere kafası kızmasın onun. Yazı değil, zehir yazar kağıda. Öyle bir yazar ki yani, dirhemini köpek yese kudurur. Yazılar yazıldı, gazetelere el altından haberler salındı. Dert sahipleri uzun bir bekleyiş içine girdiler. Kulakları kirişte hep haber bekliyorlardı. Dertlerine bir derman olacak mıydı acaba o mektuplardan? Herkes de bunun merakı içindeydi. Evet, onca yazıdan sonra elbette bir şeyler olacaktı. Ama nasıl bir şeyler olacaktı? İşte bunu kimse de layıkıyla bilmiyordu. Yaver Bey'e sorsalar acep nasıl olurdu? Bu da ayıp bir şeydi. Adam yazmıştı herkesin derdini. Hiç yüksünmeden yazmıştı. Gayrı dertlerin dermanı Allah'tan. Yalnız onlar değil, idare adamları da bekliyorlardı işin neticesini. İç telsizler çalışmış ve Yaver Bey'in çalışmaları haber alınmıştı. Hiç de hoş karşılamamışlardı idare adamları Yaver Bey'in davranışlarını. Ama şimdilik kaydıyla ses de çıkarmamışlardı. O da kendisini sevdiklerinden değil, Ankara'ya yazdığı istida ve mektuplardan çekinmişlerdi. Zehir gibi kalemi vardı bu adamın. Kalkar onların hakkında da bir şeyler yazar ve adamların zaten çapraşık olan işlerini büsbütün karıştırırdı. İdare açıkça hükümet demek olduğundan kendini ağırdan satmak zorundaydı. İdare hart hurt her meselede ortaya boy göstermemeliydi. O zaman hiç mi hiç mahkum üzerinde bir tesiri kalmazdı. İdare ayda yılda bir görünmeliydi meydanda. Ama bir kere de göründü müydü? Büyük fırtınalar gibi günlerce sürmeliydi korkusu. Ne varsa zaten yaratılacak korkudadır. Korku kara bir bulut gibi daim durmalı mahpushanenin üstünde. O olmazsa mahkum katiyen idare edilemez. Mahkum tahliye olsa bile korkuyu içinde götürmelidir. İdare edilecek insanlar ne kadar korkarlarsa o kadar faydası vardır. Böyle düşünür hep hükümet adamları. Yaver Bey'e şikayetlerini yazdıranlar ümit ve bekleyişlerinin iyi sonucunu da gördüler. Köroğlu gazetesi geniş bir yer vermişti mahkum dertlerine. Şikayetçi oldukları şeyleri bir bir belirtmişti. Bütün kötü işler bir bir sıralanmıştı. Ne müdür kurtarabilmişti kendini bu suçlamalardan ne de müdde-i umumi. Bunda şaşacak bir şey de yoktu. İyi yaparsın iyi yazarlar, kötü yaparsın kötü yazarlar. İyisi mahkûme eziyet etmemektir. Edersen bir Yaver Bey çıkar ve adamı koca memlekete destan eder. Gazete gelince mahkumlar büyükçe bir halka olmuşlardı koğuşta. Yaver Bey ortalarındaydı. Hepsi de seslerini kestiler. Gözlerini bu becerikli adama diktiler. Çıt çıkmıyor, tekmil kulaklar ondaydı. Yaver Bey kocaman kocaman öksürmüştü önce ve sonra okumaya başlamıştı. Dirhem dirhemdi ağzında laflar. Ne ki yazmışsa vaktiyle gazete aynen onları beyan ediyordu. Mahkumlar kulak kesilip dinlediler. Satırlar zehir mi zehir? Kim yaptı bu işi? Yaver Bey. Aşikar etti onların dertlerini ya. Hay sen çok yaşa Yaver Bey. Yaver Bey okumuş satır satır, o okudukça umutlar da doruğa çıkmıştı. Herkesin göğsünde bir kabarma ve gözlerinde parlama. Artık haklı olarak bir değişiklikler ve yeni yeni şeyler bekleniyordu. Zulümden yana değil ama adaletten yana bir şeyler bekleniyordu. Nedir bu gazetede yazılan şeyler? Büyük adamlar bunu duymaz mı? Hiç olur mu öyle bir şey? Kara kayada kayan kara yılandan bile haberi vardır elbette hükümetin. Hep böyle söylüyor ve böyle de umuyorlardı. Zaten umut da onları yaşatan, bir yerlerden bir şeyler ummak. Büyük adamlar da görmüştür elbet bu gazeteyi ve de içinde yazılanları okumuştur. Edalet vekiline de duyurmuşlardır bir taraftan. Onun işi bu zaten, hep böyle şeyleri kovalamak ve dikkatle okumak ki mahpushanelerde neler olup bittiğini öğrensin. Madem öyledir de neden bir haber çıkıp gelmez günlerce? Kör bir kuyuya atılan taş mı bu? Şöyle zalimin aklını başından alan, namussuzları birbirine katan bir kaynaşma görünmez neden? Zalimin süngüsü par par yanıyor gene, çalımlı kuyruklar gene havada, adımlar talimli kıvrak. Öyleyse ne anladık biz bu işten? Herkesin yapıp ettiği sittin sene yanında mı kalacak? Çuvalı nazı dururken dibinden delen kimdi? Diyerekten sorulmayacak mı? Olur mu hiç öyle şey? Büsbütün de sahapsız mı bu millet? Sen koskoca vekilsin acanım, adliye vekilisin. Binlerce mahkum bugün kanun önünde de indi Allah'ta da senden sorulur. Koyun değil ki bu sürüyle ağıla kapanmış. Sen koskoca vekilsin acanım. Alsana eline telefonu, bu gazetenin yazdığı nedir diye sorsana. Gürlesene şöyle bir gökler gibi. Ahret sualine çeksene bir bir bu namussuzları. Kıyamet gününü mü bekleyelim biz hep hesap günü kurulsun diye. Yağdırsana etrafa emirleri. Mahkuma baridane muamele yapmayın. Bunlar da vatandaştır. Kimseyi incitmeyin. Ben hilaf-ı kanun hiçbir hareketi tasvip etmem desene. Hesap sorsana kanun yolundan sapanlara. Ne gezer? Ne bir haber var Ankara'dan, ne de bir kımıldama. Her şey gene eskisi gibi yerli yerinde. Haksız işlere bir el atan yok. Ama... Bu işi bir neticeye bağlamak gerek, arkasını boşlamaya gelmez. Eski bir kavga taktiğidir bu. Yaver Bey ya vurmaz ya da vurduğunu sağlam bırakmaz. Zaten tilkiyi vurdun mu diri koymayacaksın, öldüreceksin. Yaralı kalırsa şayet kurt olur düşer peşine ve insanı parçalamaya kasteder. Yaver Bey gayet iyi bilir bunları. Esasen durup beklemek de artık onun elinde değildir. Yola çıkılmış bir kere, gidilecek. Ta sonuna gidilecek. Yoksa onun bunun ağzında eğlence sakızı olur Yaver Bey. İşte buna meydan vermemelidir o. Verirse bakarsın en uyuz gardiyan bile takılmaya başlar adama. Ne oldu efendi der, ne oldu? Sizin gazetelerin yazdıkları ne oldu? Hükümet mi? Hiç hükümetle baş olur muymuş? Neçe yazanlar gördük biz. Yazmayla cızmayla ne olurmuş ki? Sen bugün mahkumsun ha efendim, uzanıp yerinde yatacaksın. Allah'ıma şükür diyeceksin. Her işin hayırlısını hükümet bilir. Zopa dağıtsalar yiyeceksin. Evet, büyük fırtınalara gebe bir hal vardı havada. Küçücük bir dikkatle seziliyordu bu. Böyle bir gerginlikten çeşit çeşit şeyler beklenebilir. Neler olabilir onlar acaba? Bir var idare geriler ve mahkumun üzerindeki baskıyı kaldırır. Bir de var ki hiç ummadıkları çeşitten belalar açılırdı başlarına. Yaver Bey ümitsizliğe kapılmıştı bir ara. Belki mahkumun önüne düşmekle yeniden affedilmez bir hata işlemişti. Niçin? Bu heriflerle didişmekten bıkmıştı artık. Utanmadan, sıkılmadan kanunu çiğnerdi bu kanun adamları. Ve tabii ki canı yananlar da şikayetçi olurlar. Yüksek makamlara başvurulur, yazılır, çizilir. Sonunda bakılır ki küçücük bir hiç çıkar koskoca şikayetin altından. Şikayeti yapan dişsiz bir kişi ise yer sopayı, yapar tükürük banyosunu, oturur aşağıya. Ülen derler, sen kimsin? Hükümete istida yazmak kim? Akkerata. Hadi bakalım, istida yazdığın her kim ise o gelsin de kurtarsın seni. Buldun madem bir avuç kağıt, kaçaktan bir cigara sar iç. Hiç olmadı dumanından istifade edersin, adı düğüm. Şayet dişli bir adamsa istidayı yazan, yani okumuş takımındansa, takarlar onun da eline kelepçeyi, verirler sırtına torbasını, diyar diyar dolaştırırlar. Yaver Bey bu mahpushanede olsun rahat edeyim demişti. Ama olmuyor, bir türlü olmuyordu. Gün geçmez idareye çeşitli bahanelerle mahkumlar çağrılır, arkası bir türlü gelmeyen ahiret sualleri sorulurdu. Bu sürüp giderdi böyle. Kimse de ağzını açıp, yahu nedir bu zulüm, bu bize niçin yapılır ve nerede başlar, nerede durur diyemezdi. Hele şu Manisalı şerif, onun götürülüşü çok koymuştu Yaver Bey'e. Çocuğun bir suçu da yoktu. Şöyle bir ters bakmıştı gardiyana, hepsi o kadar. İdareye baş kaldırmamış ama hiçbir zaman da boyun eğmemişti şerif. Boyun eğsin, gururu kırılsın diye yükleniyorlardı ona. Ayaklarına falaka taktırmamak için karşı koydu gardiyanlara. Ama ne yazık ki bir kişi 10 gardiyanla baş edemedi. Yıktılar encamı yere. Çok da kızmıştı gardiyanlar. ''Bak hele sen şu namussuza'' demişlerdi. ''Sen kanuna karşı mı geliyorsun ülen gahbet ölü? Aciz mi belledin lan sen hükümeti? Senin değil senin gibi neçelerinin çulunu çıkarırız biz.'' Vurmuşlar, vurmuşlar, vurmuşlar. Sopa şakladıkça Allah demişti şerif olanca sesiyle. Sonra sesi cayır cayır yanmıştı cehennem azabında. Arada sesi bir çocuğunki gibi kısılıyor azalıyordu. Vurulan her sopayı tek bir kelimeyle karşılıyordu. Bazen sesi alçalarak, bazen de yükselerek Allah diyordu. Gecenin karanlığında mahpushane bahçesi, zalim bir sessizlik oluyor arada. Sonra tek tek sopa sesleri geliyor. Çadırcılar çarşısından alınmış eski bir plaktan Hafız Burhan'ı dinlemeye benzemez bu. Allah Allah diyordu her sopaya Manisalı şerif, sesi perde perde kısılırken. Perişan olmuş, kırılmış bir sesle sıralıyordu sonra. Allah, Allah, Allah. Bir kişi dövülüyor, 10 kişi dövüyorlar ve aşağıda 500 kişi susuyordu. Evet, gecenin 12'si. Tekmil mahkum ayakta ve uyanık. Ama ne var ki susuyorlar. Ufacık bir direniş hareketi bile yok aralarında. Hafifçe kızarıyor çoğunun yüzü yalnız. Korktukları için kendi kendilerinden utanıyorlar. Hak aramak, haksızlığa karşı gelmek pek sökmez bir iş gibi geliyor onlara. Salhaneye yenice getirilmiş, kesilecekleri saati bekleyen şaşkın bir koyun sürüsünü andırıyor acıklı halleri. Yalnız bir arkadaşları dövülürken topluca susuşlarının ayıp olduğunu da biliyorlar. Tahkir edilmiş, üzerlerine çirkef atılmış, ezik bir halleri var. Bu ümitsiz gibi susuştan sonra ekseriye büyük patlayışlar da görülmüştür. Yaver Bey de içi yanarak dinler Manisalı Şerif'in feryatlarını ve hiç de inceden inceye düşünmeye lüzum kalmadan anlar Manisalı Şerif'e yapılan işkencenin biraz da kendisine hedef aldığını ve belli ki idare ona bayrak göstermektedir. Öbür mahkumların susuşunu hangi sebebe bağlamak lazım geldiğini aşağı yukarı kestirir ama kendisinin durumu hiç de böyle değildir. Susmak ve sineye çekmek Yaver Bey'in aleyhinedir. O bu işlere dolaylı yoldan olsa da karışmıştır bir kere ve adı Asi defterine yazılmıştır. Çekilse üstüne gelirler, hiç şüphesi yoktur bundan. İdare köpekliğini de kabul etmeyeceğine göre ileri, daima ileri gitmek zorundadır. Bu gibi yolsuzluklara defalarca karışmış ve mahkum arkadaşlarının avukatı olmuş, sonunda da yenik düşmüştür. Ama yılmamıştır bir türlü. Belli ki idare kötü davranışlarının gazetelerde dile getirilmesinden birazcık olsun ibret almamıştır. Aksine daha da saldırgan bir duruma geçmiştir. Yaver Bey bu durumu görmezden gelemez ve inceden inceye gözden geçirir içine düştüğü çıkmazı. Yaprak yaprak açar teşkilat-ı esasiye kanununu ve meşhur maddesini ezbere bilmesine rağmen bir daha okur. İşkence ve angarya mülgadır. Senelerden beri bu kanun yürürlükte, sopa da anlı şanlı mevriyettedir. Yaver Bey bu yoldan bir şey çıkaramayacağını bilir. Hırsla kapatır bu küçük kitabı ve bir daha anlar ki, Kur'an'ı din adamları, teşkilat-ı esasiye kanununu da kanun adamları çiğnemektedir. Ama kanunsuzlara karşı kanun yolundan gayrı bir çıkışın çaresi var mıdır mahpushanelerde? Yaver Bey ve iki arkadaşını daha sayarsak 3 kişidirler şurada alt tarafı. Geride dertlerini ta gazetelere aksettirdiği bir sürü insan var ama onların rengi ve boyası henüz belli değil. Çaresiz kadı gene kadıya şikayet edilecek. Başka bir çıkar yol görünmüyor. Yaver Bey'e o da gene resmi kapılara çevirir gözlerini. Oturup filozofça ahkam kesmenin hiçbir fayda sağlamayacağını bilir. Pratik bir takım çarelere başvurmak zorundadır. Karşısındakilerin kanun yolundan saptığını bilmek yetmiyor ki, kuvvet yazık ki onların elinde. Çıkmaz bir yol olmasına rağmen Yaver Bey kanun yolunu bir daha deneyecektir. Oldu ki körün taşı gibi bir isabet kaydeder ve bazı neticelere ulaşabilir. yayar önüne kağıtlarını. Mahallin müdde-i umumisinden başlar ilkin ve der ki, çok muhterem müdde-i umumi bey, kanun adamları kanuna saygı uyandırmaları lazım gelirken, hiç perva etmeden o kanunu kendileri çiğnerlerse, vatandaşlardan o kanunlara itaat etmelerini isteyebilir miyiz? Müdde-i umumi bey, asil bir millet olduğumuzu söylemek ve bununla yerli yersiz övünmek kolaydır. Bunu gazetelere, kitaplara yazmak kolaydır. Adli yıl dolayısıyla kürsülere çıkıp parlak nutuklar çekmek kolaydır. Ama sorarım size, hangi vatandaşlardan bahsedilmektedir? Ve bu nutuklarda adı sık sık zikredilen mahkum vatandaşların hali nicedir? Evet, böyle katı sorular soruyor müdde-i umumiye Yaver Bey ve kendince aksak gördüğü noktaları bir bir sıralıyordu sonra. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun müdde-i mahsusunda sarahaten işkence ve angarya mülgadır denilmesine rağmen mahkumlar teker teker gece yarısı idareye alınmakta ve kasaplık hayvanlar gibi yere yatırılarak dövülmektedir. Müdde-i umumi beyin bundan haberi var mı? Vatanı sevmek ve sevdirmek keyfiyetinin vatandaşa yapılacak muamele ve bu muamelenin şekline sıkı sıkıya bağlı olduğu bilinmekteyken, bu yola katiyen iltifat edilmeyip daima insanı hiçe saymak yolu tercih edilmektedir. Müdde-i umumi beyin bundan haberi var mı? Bu sebeplerle yaşlı mahkumlar arasında biz Yonan gavurundan bile böyle muamele görmedik diyenler vardır. Ve bu çeşit sızlanmalar ülkemizdeki bütün yeni hamle gayretlerini pek tabii ki baltalamaktadır. İyi niyetleri yer yer gölgelemektedir. Müdde-i umumi beyin bunlardan haberi var mı? Gene Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun başka bir maddesinde vatandaşlara istisnasız yüksek mercilere müracaat hakkı tanınmış iken, bu haklarını istida ederek kullanmak isteyen mahkumlar eşek sudan girene kadar dövülmektedir. Ve bu surette istidaları zorla geriye aldırılmaktadır. Hatta istidalar zorla yalattırılarak imzaları sildirilmekte ve bununla da iktifa edilmeyip istida buruşturularak kanlı şerbet niyetine mahkuma yutturulmaktadır. Müdde-i umumi beyin bunlardan haberi var mı? Bu zavallı milletin dişinden tırnağından arttırdığı paralarla ve ödediği vergilerden yüksek adliye vekaletinin mahkumlara temin etmiş olduğu sabunlar gardiyanlar tarafından aşırılıp haraç mezat pazar yerlerinde sattırılmakta ve bu sebepten tekbil mahkum derya misali bitler içinde yüzmekte. Müdde-i umumi beyin bunlardan haberi var mı? Fakir mahkumların ufacık yavruları babalarını görebilmek ümidiyle ziyaret günleri mahpushane kapısında bekletilirken, zengin ve mütegallibe soyundan gelen mahkumlar geceleyin gizlice mahpushaneden çıkarılıp rakılı karılı ziyafetler çekilmektedir. Müdde-i umumi beyin bunlardan haberi var mı? Ve nihayet baş gardiyanın zavallı mahkumlardan rüşvet olarak aldığı bir adet denizli horozu mümaileyhin karnında adaletle alay edercesine kukuriku diyerek ötmektedir. Müdde-i umumi beyin bunlardan haberi var mı? İşte bu minval üzere döşendi Yaver Bey istidasını ve altına sıkı bir imza bastırıp ait olduğu makama gönderdi. Bakalım ne diyeceklerdi. Belki işi ciddiye alacaklar, olayı inceleyecekler ve mahkumun üstündeki baskıyı kaldıracaklardı. Belki de bunda bir tahrik havası sezip bütün mahkumu iyice sindirmek için daha çetin bir baskıya geçeceklerdi. Ne olursa olsun bir oynama olacaktı ve bu namussuz bekleyişten kurtulacaklardı. Yaver Bey'in istediği de buydu zaten. Yaver Bey istida değil de sanki usturuplu bir ultimatom dayamıştı müdde-i umumi diye. Hamlesini biraz da hissi planda yapmış, şimdi de karşı tepkiyi merakla bekliyordu. Ne olacaksa olsun diyordu, ne olacaksa olsun da herkes ne tavır takınacağını bilsin. Arkadaşları da kavramışlardı işin ciddiyetini ve tekmil güçleriyle bu asi mahpushane kurmayının peşindeydiler. Ne yazık ki şikayetçilerin yekûnu yüzleri aşmasına rağmen ilk hamlenin yükü bu üç gurbet kuşunun omuzlarındaydı. İdare karşı harekete geçeceğini bazı belirtilerle ortaya koyunca koğuşlarda konuşulanlardan anlaşılan buydu. Yaver, Ebazer, Şeytan Acı hep bekliyorlardı. daha da birbirlerine kilitlenmiş öylece bekliyorlardı, bölünmemişlerdi. Bölünmelerinin kendileri için tamir edilmez bir felaket yaratacağını biliyorlardı. Dar bir boğaza gelmişlerdi şimdi. Yaver Bey'in uzun istidası üstüne şayet idare gelirlerse geniş bir nefes alacaklardı. Şayet aksi olursa bir ayrı sıkıntılı günler geçireceklerdi. Bu sıkıntıların nerelere kadar uzayabileceği şimdiden kestirilemezdi. Heyecanlı bekleyişleri çok uzun sürmedi. Mapushane müdürü kıyacak can arayan Azrail gibi asık bir yüzle girdi içeriye. Kötü haberlerle yüklü olduğu belliydi. Ne olabilirdi acab? Ve hangi meseleyle ilgiliydi gelişi? Kimse bir şey bilmiyordu. Bir var ki herkes kötü bir şeyler bekliyordu. Müdür yalnız da değildi bu sefer. Mapushane jandarma karakol kumandanını da takmıştı peşine. Böylece hükmünü arttırmak istemişti ne niyetine geldiyse. Yaver Bey'in istidasıyla ilgiliydi muhakkak bu geliş. Eğer öyleyse Yaver Bey'in neşteri tesirini göstermiş demektir. Ama yara deşilince ortalığa neler çıkacağı belli değil. Jandarma karakol kumandanı kara taştan bir heykel gibi kasılırken müdür de mahkumları kinle süzüyordu. Esir kampını ziyaret eden bir düşman kumandanı tavrını takınmıştı nedense. İlk görünüş kötüye yorulmuyorsa havadisler fena olacağı benzer. Paniği andıran bir hava ve dalgalanma var mahkumda. Kurt kokusu almış bir koyun sürüsü karışıklığı. Herkes arkasındakini öne itip kendisini sipere almak istiyordu. Selamet kenardadır. Çoğu böyle düşünüyordu mahkumun. İşin doğrusunu değil de iğrisini konuşmak icap ederse mahkumun bu işte bir suyu taksiri yoktu. Ne ki yapılmışsa hepiciğini Yaver Bey yapmıştı. Yazan da o, çizen de o idi. Kalabalığın tavrına bakılınca anlaşılan buydu.
24. Ayrımın sonu. Sayfa 303.